Ayrım 12. Silivri sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 153. Amerika'nın PKK'ya yardımı belgeli. Türkiye'nin terörle mücadele özel temsilcisine göre Amerika'nın PKK'ya yardımı belgeli. AKP'nin Kürt açılımının takvimi ve süreci ABD tarafından hazırlanmıştır. Görev yaptığım dönemde ABD askerlerinin Kuzey Irak'taki PKK kamplarına lojistik yardım yaptığını tespit ettik. Bu desteği belgeleyen fotoğrafları da bir CD'de topladık. Emekli Orgeneral Edip Başer, Gazeteler. Sürecin ABD kaynaklı olduğunun diğer bir kanıtı da Irak Kürt Bölgesi Yönetimi, Washington temsilcisi Kubat Talabani'nin gazeteci Kasım Cindemir'e yaptığı aşağıdaki açıklamalardır. Herkes için bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Umarız sonuç sürdürülebilir, barış ve istikrar olur. Bizim kimseye tavsiyede bulunmak işimiz değil. Ancak PKK'nın silahlarını hiçbir koşul ileri sürmeden bırakması gerekir. Bugün artık çözüm yolu siyaset ve diplomasidir. ABD'nin Irak'ın Kürt bölgesinde askeri anlamda üstlenmeyi istemesinden memnunluk duyacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in değerlendirmeleri de açılımın ABD kaynaklı olduğu şeklindeydi. Öymen'in açıklamaları şöyle. 1. Başbakan Erdoğan gerçekler ortaya çıkınca telaşlandı. 2. Bunun ABD'nin isteği doğrultusunda yapıldığını anlamak için mühürlü ve imzalı belgeye ihtiyaç yok. 3. ABD'li komutanların daha önceki konuşmaları ile Obama'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmaya bakmak gerekir. Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle konuşmuştu. Irak'ta iki terör örgütü vardır. Bunlardan birisi El-Kaide, öbürü de PKK'dır. İkisi de bizim için tehdittir. El-Kaide'yi yerinden söküp yok edeceğiz. PKK için de Türkiye, Irak hükümetiyle ve Kuzey Irak'la görüşmeli. Türkiye'deki Kürtlerin haklarıyla ilgili çalışmalar yapmalı. Avrupa'dan küstah dayatma. Türkiye'de bu gelişmeler olurken, durumdan vazife çıkaran Avrupa Konseyi, Güneydoğu'da hizmet veren belediyelerin Türkçe dışında başka dil kullanabilmesi için taslak hazırlığına girişti. AB üyesi Slovenya'da etnik diller yasaklandı. AB üyesi Slovenya'da etnik dilleri konuşmak yasaklandı. Konuşanlara 5.000 euro kadar para cezası verilecek. Dahası etnik dili konuşanlar kamuda ise işine hemen son veriliyor. Slovence'yi korumak adına alınan bu kararla ülkede yaşayan %10'luk Macar azınlık ve diğer küçük grupların hiçbirinin dillerine hayat hakkı tanınmıyor. Yukarıdaki haberi özellikle ABD çifte standart ve ulus devlet yoktur diyenlerin dikkatine sunuyoruz. Türkiye Türklerindir demek ayıp sayılıyor. İlhan Selçuk 21 Nisan 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan iki alıntı başlıklı yazısında şunları söylemektedir. Her sabah aşağı yukarı tüm gazeteler bana gelir. Bu cerideleri gözden geçirmek görevimizdir. Bugün sizlere iki gazeteden iki alıntı sunmak istiyorum. Sadece bir aktarma yapıyorum. Fikir öne sürmeyeceğim. Aldığım yazıların sahiplerini de açıklamayacağım. Gereksiz bir tartışmanın şu sırada hiçbir yararı yok. Birinci aktarma Hürriyet Gazetesi'nden. Yazarı daha çok ekonomiyle ilgili ciddi bir kişidir. Yazının tümünü değil, kimi bölümlerini aktarıyorum. PKK maalesef veya bazılarınca maal memnuniye hem siyasi hem de yenilmezliğini kabul ettirerek bir bakıma askeri cephede de TC'yi yenmiştir. Böylece PKK, Kürt hareketinin siyasi kanadının da tartışılmaz patronu olmuştur. İşte tam bu ortamda Kürt meselesinin çözümü için şartların oluştuğu söylenmektedir. Bir açıdan bu ifade doğrudur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti azmini kaybetmiştir. Esasen barış anlaşmaları hep böyle zamanlarda yapılır. Türkiye yorgundur. Suçluluk kompleksi içine itilmiştir. Bu şartlar altında ümit veren müzakerenin gündemini örgüt belirleyecektir. yandaş ve dindar diye adlandırılan medyadakiler başta olmak üzere liberal yazarlar PKK'nın ileri süreceği şartları makul bulacaktır. Çözüm, yani bölünme için gerekli psikolojik ortam oluşursa, müzakereler sanıldığı kadar uzun sürmeyebilir. ABD ve AB, Türk devlet adamları cesur adımlar atabilsin diye hükümeti maddi ve manevi olarak destekleyecektir. SİHA taşeronları türlü çeşitli dinleme, dillendirme, sızdırma haberlerle taraflı basını besleyerek kamuoyunu oluşturacaktır. Cumhuriyetin iki büyük projesi vardı. Biri, hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye söylenen laiklik, diğeri ne mutlu Türk'üm diyene özdeyişinde ifadesini bulan milli birlikti. İkisini de sürdürmek mümkün olamadı. Hayırlısı neyse o olsun. İkinci alıntı daha kısa ve Star gazetesinden. Star gazetesinin patronu, eski Mao'cu, şimdilerde Recep Tayyip benim idolüm, ben ona aşığım diyen Ethem Sancak. Gazetenin bir yazarı Hürriyet'in iki yazarına kızmış. Köşesinde şöyle diyor. İkiniz de lejantında Türkiye Türklerindir yazan bir gazetede çalışıyorsunuz. Bu ayıpla yaşasanız ne olur, ölseniz ne olur? Herkesin bildiği gibi Hürriyet'in başlığının yanında bir Türk bayrağı altında şu tümce yazılıdır. Türkiye Türklerindir. Buluş Sedat Simavi'nindir. Vaktiyle biraz da eleştiri konusu olmuştu. Diyorlardı ki, malumu ilam. Yok, Türkiye Türklerin olmayacak da kimin olacak? Meğer Sedat Simavi haklıymış. Bugün Türkiye Türklerindir demek ayıp sayılıyor. Ergenekon'dan İmralı'ya açılım. Bölge halkının çok mutlu olduğu açılımlardan biri de Ergenekon. Nereye varırsa varsın devam edecek. Durmak yok. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan. Bunlarda yeterli devlet tecrübesi yok. Bunlar çoluk çocuk takımı. Avrupa'nın oyununa geliyorlar. Amaçları Türkiye'yi İsrail'in vilayeti yapmak. Necmettin Erbakan. Çok değil, bir iki ay öncesine kadar DTP, PKK'yı terörist ilan etmedikçe onlarla asla görüşmem diyen Başbakan Erdoğan'ın bir gün ansızın Ahmet Türk'ü sürpriz bir biçimde kucaklamasını kim ABD telkini dışında mütalaa edebilir? Sabahattin Önkibar. Türkiye bir Ergenekon davası deneyiminden geçmeseydi, milyonlarca kişiye umut aşılayan Kürt açılımı gerçekleşebilir miydi? Cengiz Çandar, gazeteci. Bir Abdullah İmralı'da, bir Abdullah da Çankaya'da. İkisi karşılıklı oturduğu takdirde barış ortamı daimi olacaktır. Erdal Üçer, DTP Van Milletvekili. Seyyar yargı, devlet teröriste teslim oldu. Kandil ve Mahmur'dan gelip Habur'dan Türkiye'ye giren 34 PKK'lıyı Silopi'ye kadar götürmekten korkan AKP iktidarı, yargıyı teröristlerin ayağına kadar göndererek sınırda özel bir çadır mahkemesi kurdu. Silivri'de onlarca vatansever 2 yıldır sorgusuz sualsiz yatarken, siyasallaşıp bağımsızlığını yitiren esnek yargının PKK'ya yataklık edercesine 7 dakikada verdiği vicdanları kanatan onur kırıcı karar, Türk adalet tarihine kara bir gün olarak geçecektir. Ağustos 2009'da yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonunda açıklanan rapora göre terör bitmiş. Oysa son 10 ayda yapılan Milli Güvenlik Kurulu bildirileri bize başka şeyler söylüyordu. Ekim 2008. Bölücü terör örgütü ve yandaşlarının birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik menfur eylem ve saldırılarının amacına ulaşamayacağı. Terörle mücadelede koordinasyonu güçlendirmek üzere yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi. Aralık 2008. Terör örgütü ve yandaşlarına karşı yürütülen çok yönlü mücadeleye tehdit bertaraf edilene kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği. Şubat 2009. Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği. Nisan 2009. Terörle çok yönlü mücadelenin demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde sürdürüleceği. Haziran 2009. Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve huzurunu bozmaya yönelik her türlü faaliyete karşı yürütülen mücadelenin sürdürüleceği ve açılım sonrası ilk MGK bildirisi. Ağustos 2009. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pekiştirmek, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı eş güdümünde yapılan çalışmalar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve çalışmaların devamı tavsiye edilmiştir. Bu bildiriden anladığımıza göre terör aniden bitmiş, eylem ve saldırılar ortadan kalkmış, tehdit bertaraf edilmiş, ülke güllük gülistanlık olmuş, sıra devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pekiştirmeye gelmiş. Ne yapalım? AKP'nin deyimiyle hayırlara vesile olsun. Tayyip Bey ile Öcalan arasındaki elçiler. Sabahattin Önkibar, Yeni Çağ'daki yazısında Tayyip Erdoğan'ın denize düşmüş halde olduğunu ve kendini kurtarmak için yılana yani Öcalan'a sarılmaya kendini mecbur hissettiğini öne sürmektedir. Ankara'nın derinliklerinde fısıldanan iddia şudur. Abdullah Öcalan'ın 15 Ağustos tarihli beklenen açılımını ertelemesi Tayyip Erdoğan'ın ricasının eseriymiş. Tayyip Bey, aradaki elçilerle haber gönderip Öcalan'dan 15 Ağustos günü açıklama yapmamasını istemiş. Öcalan da bu istemi geri çevirmemiş ve peki demiş. Oysa 15 Ağustos Öcalan ve PKK için çok önemli bir gün. PKK ilk kalkışması yani silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te Eruh'ta yapmıştı. İşte Öcalan 25 yıl sonra yapacağı açılımla oradan buraya geldik deyip mücadelesinin geldiği noktayı ortaya koyacaktı. Nitekim bölücü örgüt 15 Ağustos günü Eruh'ta şölen yapıp havai fişekler patlatarak o tarihi adeta kutsamıştı. Amma ve lakin Abdullah Öcalan aylardır hazırlandığı o günkü açılım ya da şov olayını sürpriz bir biçimde erteledi. Sebep, yukarıda belirttiğimiz gibi Tayyip Bey'in talebidir. Erdoğan, partisi AKP'nin türlü gerekçelerle apar topar başlattığı sözde Kürt açılımına 15 Ağustos Eruh baskını olayı gölgesi düşmesin ve tepki büyümesin diye aracılarla ricada bulunmuş ve ilginçtir ricası kanlı katil Öcalan tarafından saygıyla karşılanıp kabul edilmiştir. Peki bu mesaja aracılık eden isimler kimler miydi? AKP tarafında ismi bilinen ve zaman zaman medyada boy gösteren Diyarbakır mebusudur. Karşı tarafta ise ekranlarda sık görülen Kürtçü bir yazar Öcalan'ın avukatıdır. Evet, Abdullah Öcalan'ın 15 Ağustos günü beklenmedik şekilde erteleme frenine basması olayı dikkate alındığında görülmektedir ki Tayyip Erdoğan'la bizatihi Abdullah Öcalan arasında dolaylı bir diyalog köprüsü işler haldedir. Başka bir ifadeyle Tayyip Bey bu teşebbüsle aslında Öcalan'la fiili olarak müzakere ortamındadır. Diyeceksiniz ki peki ya Beşir Atalay'ın açılımla ilgili turları? Bülent Arınç ve hatta Abdullah Gül'e kadar İmralı yani Öcalan bağlamında yapılan itirazlar. Onlar işin kamuflajı yani ortam hazırlama ya da psikolojik harekat tarafıdır. Öcalan 15 Ağustos'ta gerginliğin oluşması bağlamında Tayyip Erdoğan'ı zorda bırakacak açılım olayını erteledi mi, ertelemedi mi? Ertelediyse bu tutumun perde gerisine bakmak gerekiyor. Bir başka şey Türk kamuoyu artık Tayyip ve Bey ve şürekasının Kürt işinde eli mahkum hareket ettiklerinin de farkındadır. Öyle çünkü AKP ayakta kalmak için icraatı olmadığından bir bir ardına yeni siyasi gündemler yaratmak durumunda. Hatırlayın, önce uzun süre AB'yi kullandılar, birkaç yıl geçti, AB işi tavsayınca türbana sarıldılar. O bitince Ergenekon'u keşfettiler ve onun büyüsü biterken de zorunlu olarak Kürt işine sarıldılar. AKP Kürt açılımı teşebbüsüne mecburdu. Zira bir tarafta 2011'de Irak'tan çekilecek olan ABD'nin dayatmaları, öbür yanda ise uç veren ekonomik buhran vardı. Dolayısıyla Kürt konusunu analar ağlamasın istismariyle son sığınak olarak gördüler. Tayyip Erdoğan bugün artık maalesef denize düşmüş haldedir ve kendini kurtarmak için yılana yani Öcalan'a bile sarılmaya kendini mecbur hissetmektedir. Maalesef ülke için tehdit olan da Erdoğan'ın bu durumudur. Vural Savaş'tan çarpıcı iddialar. Vural Savaş, 4 Ağustos 2009 tarihli Sözcü gazetesinde şu çarpıcı iddialarda bulunmakta. Derşi Bilgel'in 17.3.2003 günü sayısının 102. sayfasındaki bir cümle çok dikkat çekici. Türkiye'nin güçlü adamı Erdoğan, ABD ile yapılmış gizli bir anlaşmanın arkasındaki adam. Wall Street Journal gazetesinde 31.3 günü yayınlanan makalesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin tercihi savaşla barış arasında değil, müttefiki olan ABD'nin yanında yer almak şeklinde olmuştur dediği gözden uzak tutulmamalıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasına yardımcı olanlar, ABD'nin planlarının uygulanmasına en büyük katkıyı sağlamışlardır. Bugünlere gelişimizde silah arkadaşlarına ihanet eden, ABD'yi stratejik müttefikimiz kabul eden bazı generallerimizin birinci derecede sorumluluk taşıdıkları da gözden uzak tutulmamalıdır. NATO karargahındaki haritalarda bile Güneydoğu Anadolu bölgesi, Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt devletinin parçası olarak gösteriliyor. Daha içeriği bile açıklanmadan tüm işbirlikçilerin AKP'nin Kürt açılımı dediği projeyi desteklemeleri, bu projenin senaryosunu yazanın da rejisörlüğünü yapanın da ABD olduğunu gösteriyor bana göre. ABD, AKP'ye sahip çıktı, Kürt açılımı bir Türk planıdır. Türkiye'de tartışma yaratan sözde Kürt açılımının bir ABD projesi olduğu savlarına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Büyükelçiliği sözcüsü Kürt açılımının bir Amerikan projesi olduğu savlarına ilişkin yaptığı açıklamada, planın bir Türk planı olduğunu vurgularken şunları söyledi. Türkiye'nin demokratikleşmesini destekliyoruz. Ancak bu plan bir Türk planıdır. Bu Türkiye tarafından çözümlenmesi gereken ve çözümlenmekte olan bir iç meseledir. Diğer yandan Ümraniye davasında birçok ismin tutuklanmasına neden olan lobi belgeselinin ardında ABD'li şirket parmağı çıktı. Silivri'de görülen davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na lobi belgeselinin yayımlandığı yeri sordu. Kurum, belgeyi yayımlayan siteye ABD'nin Arizona eyaletinde bir şirketten yer sağlandığını açıkladı. TSK'ya saldırılar. İlk konuşmasında bölücü terör örgütü olayları bir etnik çatışmaymış gibi gösterme gayretinde başarılı olamamıştır diyen Orgeneral Başbuğ, ikinci konuşmasında 1. Irak'ın kuzeyindeki yönetim PKK'yı yok etmek zorundadır derken ABD ve Barzani ile 2. Ermenistan 1921 Kars Antlaşması'nı kabul edip Azerbaycan'daki işgalinden ve diğer taleplerinden vazgeçtiği takdirde sınır kapısı açılabilir derken ABD ve Cumhurbaşkanı Gül'le 3. Gücümüzün farkında olalım. Türkiye her fırsatta taviz koparılıp bir şeyler istenecek ülke değildir derken AKP yönetimiyle 4. AB, Türkiye'ye diğer devletlere olduğu gibi eşit davranmalıdır derken AB ile ters düşüyordu. Orgeneral Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapalı bir kutu olmadığını, yasalara saygılı ve darbe karşıtı olduğunu, gücünü Türk halkından aldığını defalarca söylemesine karşın kendisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri artık hedefteydi. Emir büyük yerdendi. Ağzıyla kuş tutsa yaranamayacaktı. Süreç başlamıştı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı operasyonun dozu çıta yükseltilerek devam edecekti. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin rakipleri çok güçlüydü. ABD ve gizli örgütleri, İsrail ve gizli örgütleri, AB ülkeleri ve gizli örgütleri, Başbakan Erdoğan'a bağlı olarak kurulduğu basında yer alan gizli örgüt, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile ABD güdümlü Fethullah Gülen grubu, özel dizayn edilmiş televizyonlar, gazeteler ve satın alınmış programcıları ile görevli yazarları hepsi de rakip takımın oyuncularıydı. Diğer yandan Orgeneral Başbuğ'un 14 Nisan 2009 tarihli Harp Akademilerindeki konuşmasında tarikatlerle ilgili açıklamalarından sonra Fethullah Gülen grubunun saldırılarının arttığını da söyleyebiliriz. Kendisini hiçbir şekilde ilgilendirmemesi gerektiği halde Silivri'den Gata'ya yapılan sevklerle ilgili bir din adamından beklenmeyecek tarzda açıklamalarda bulunan Fethullah Gülen'e, Orgeneral Başbuğ'un dolaylı olarak verdiği aşağıdaki sert karşılık, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı saldırıların artmasının önemli nedenlerinden birisi olmuştur. Sanki Gata, İstanbul Askeri Hastanesi'ne sevkleri biz yapıyoruz, cezaevinden biz alıyoruz kişileri. Bu yalan ve iftira. Açık söylüyorum, gerçekten yalan ve çirkin bir iftira. Bizim bu süreçle ilgili ne yetkimiz var ne de bu olayların içinde bulunan bir kurumuz. Bu kişiler hasta değil. Gata'ya usulsüz olarak sevk edildiler. Hangi usulsüzlük? Adalet Bakanlığı gözetiminde oluyor. Gata'da yapılan tedaviler asılsız. Nereden biliyorsunuz? En çirkini deniliyor ki bazı tutuklu durumda olan kişilerin tahliyeleri asker kanalıyla yapıldı. Açık söylüyorum, Gata tarafından düzenlenen bir rapora istinaden bugün tutukluluktan tahliye durumuna geçen bir kişi bana söyleyin. Bu kadar yazılıyor, çiziliyor. Özet olarak şunu ifade edebilirim. Gata, İstanbul Haydarpaşa Hastanesi'nde yapılan her şey, hukuk, kanun, mevzuat neyse ona göre yapılmaktadır. Bu konuyu bu kadar çirkin şekilde yalan ve iftiralara dayalı olarak gündeme getirmek ahlaksızlıktır. Orgeneral Başbuğ'un bu sözlerine yanıt, malum merkezden fazla gecikmeden geldi. Bunların daha zırhları yırtılamadı. Hemen arkasından askerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan gece kulli yasası çıkartıldı. Kendilerine göre askerin zırhı artık yırtılmıştı. Vali, müsteşar ve askeri mahkeme üyeleri sadece izinle Yargıtay'da yargılanabilirlerken, yeni düzenlemeyle artık Genelkurmay Başkanı'na özel yetkili savcılarca dava açılabilecekti. Oysa Orgeneral Başbuğ aynı dönemde Genelkurmay Başkanlığı'nda hazırlanmadığı tespit edilen bir fotokopi belgenin hangi amaçla kim veya kimler tarafından üretildiğinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınıp alınmadığının ve belgenin Taraf Gazetesi muhabirine ulaştırılması ile aynı gazetede yayınlanması eylemlerinin iktidarca tespit ve soruşturulmasını bekliyordu. Aradan aylar geçse de hala bekliyoruz ve unutmadan bekleyeceğiz. Olaylara ve gelişmelere bakıldığında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat iktidar tarafından başlatılan ucu açık bir soruşturmanın asimetrik psikolojik harekatın hedefi haline getirildiği hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde ortadadır. Öyle ki meydanı boş bulan AKP'li Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Türk ordusu Yeniçeri olsun derken gazeteci Ahmet Altan, Başbuğ demokrasi ve hukuka saygılı olmazsa daha çok kıvranır diyerek tehditlerine devam edebilmektedir. Ergenekon ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik örgütlü, asimetrik psikolojik harekatı iyi anlayıp gerekli karşı önlemleri etkinlikle alabilmek için öncelikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un çeşitli nedenlerle yaptığı konuşmalarını dikkatle okuyup incelemek gerekiyor. Çünkü konu Orgeneral Başbuğ'un da açıkladığı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin de beka sorunu, yani yaşamının devamlılığı ile ilgilidir. Ulaşmak istedikleri hedef, varlığıyla yokluğu anlaşılamayan bir ordu yaratmaktır. Zira vatanımızı bölüp cumhuriyeti ve rejimi değiştirmek isteyenler kendilerini ancak böyle ordusuz bir ortamda güvencede görüyorlar. Değerlendirmelerimize sahte belge mağduru Albay Dursun Çiçek'in RTÜK üyeleri için soruşturma talebiyle devam edip bu konuya ileride tekrar döneceğiz. Ergenekon soruşturması sırasında ele geçirilen İrtica ile Mücadele Eylem Planı başlıklı belgede imzası bulunduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek'in suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı RTÜK üyeleri için Başbakanlıktan soruşturma izni istedi. RTÜK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Çiçek, dilekçesinde Ergenekon soruşturmasında Avukat Serdar Öztürk'ün ofisinde ele geçirilen İrtica ile Mücadele Eylem Planı belgesi delil gösterilerek yapılan televizyon yayınlarında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürerek RTÜK üyelerinin denetim görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi. Suç duyurusunu inceleyen savcılık, Yayınların yapıldığı dönemde başkan olan Zahit Akman dahil RTÜK üyeleri hakkında Başbakanlıktan soruşturma izni istedi. Fotokopisi sivil yargıda. Fotokopisi Taraf gazetesinde yayınlanan irtica ile mücadele eylem planının aslı bulunamamış, Genelkurmay Askeri Savcılığının başlattığı soruşturmada ise belgenin askeri birimlerde oluşturulmadığı sonucuna varılmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bir açıklamasında kağıt parçası olarak nitelediği fotokopi belge için sivil yargının bu konuyu aydınlatması gerektiğini vurgulamıştı. Belgenin aslı halen aranıyor olmalı ki iktidar cephesinde suskunluk devam ediyor. İşte İlhan Selçuk'un yanıt bekleyen anlamlı değerlendirmesi. Cumhuriyet 14 Ağustos 2009. Meşhur belgeye ne oldu? İşe Taraf gazetesindeki bir manşetten başlamak gerekiyor. Taraf gazetesi ilginç bir ceride. İki CIA ajanının iki hanımı ve iki polis gazetede köşe yazarlığı yapıyorlar. Polislerden birisi yasaklandı. İşte bu gazetede Türkiye'yi velveleye veren bir manşet yayımlanmıştı. Verilen haber gazete kadar ilginçti. Neydi haber? Bir belge ele geçirilmişti. Genelkurmay'da görevli Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, sureti gazetede yayımlanan belgeye göre AKP'yi ve Fethullahçıları yıkmak için Genelkurmay'da hazırlanıyordu. AKP, FETÖ medyasında yandaşlar kıyametler kopardılar. Ülkenin altını üstüne getirdiler. Genelkurmay Başkanlığı harekete geçti, görevli birimlerini çalıştırdı. Sonuç, Genelkurmay'da böyle bir belge yoktur. Bu bir kağıt parçasıdır. Ne var ki Ergenekon savcılığı fırsatı kaçırmamış, Kurmay Albay Dursun Çiçek tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Belge aslı astarı bulunmayan bir kağıt parçasıydı, sahteciliğin tezgahını AKP-FETÖ cephesinin medyası Albay Çiçek, asker ve Genelkurmay aleyhine kullanmıştı. Gelelim şimdi RTÜK'e. RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu demek. Daha düne kadar başkanı RTE'nin adamı Zahit Akman'dı. Zahit Akman adı, Almanya'daki meşhur dolandırıcılığı vurgulayan Deniz Feneri davasıyla özdeşleşti. Öyle ki AKP'nin Bülent Arıncı bile Akman'ın RTÜK başkanlığından çekilmesini istemişti. Zahit Akman bugün RTÜK üyesi ve Yalaka Medya'nın günlerce süren asılsız saldırı ve iftiralarına karşı Deniz Kurmay Albay Çiçek RTÜK'ten mi medet umuyor? Albay'ın başvurusu RTÜK hakkında suç duyurusudur. Nereden nereye? Türkiye öylesine bir kör düğüm oldu ki medyanın sahte ve aşağılık yayınlarına maruz kalan Albay'ın başvurduğu kurumunda iler tutar tarafı kalmamıştır. Neyi neresinden tutarsan tut, karşına çıkan Takiye Partisi'nin uzantısıdır. Peki Albay Çiçeği ve Genelkurmay'ı suçlayan sahte belge işi ne oldu? Sahte belge işinde Albay Çiçek tutuklayanlar ne oldu? Tufan Türenç'in 10 Ağustos 2009 tarihli Hürriyet gazetesinde emekli Orgeneral Özkök hakkında yaptığı aşağıdaki değerlendirmeleri herkes gibi sizleri de etkileyecektir. Hilmi Özkök Paşa'ya. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün tutumunu hayret ve ibretle izliyorum. Bir delinin ifadelerinden yola çıkarak açılan ve giderek laik demokratik cumhuriyete sahip çıkan yurtseverlere dönük bir imha hareketine dönüştürülen yargılamada, sanık durumundaki insanlara zarar verecek açıklamalar yapıyor. Savcılara darbe hazırlıklarından haberim vardı ama delil yoktu, diyor. Bir gazeteye savcılara neyi öğrenmek istiyorlarsa cevap verdim ama hukuk kurallarının dışına çıkmadan. Savcılar eminim ki işlerini biliyorlardır ve onlara güvenmek zorundayız, diye açıklıyor. Komutan görevdeyken gereğini yapmadığı bir konuda bugün verdiği bu ifadelerle terör örgütü kurucusu, yöneticisi, üyesi olmakla ve darbecilikle suçlanan, defalarca ömür boyu hapisleri istenen silah arkadaşlarına, bilim adamlarına, gazetecilere, yazarlara ve aydınlara zarar veriyor. Bu davadaki hukuksuzlukları, iddianame skandallarını, mantıksızlıkları, dünyanın sayılı ordularından birini yönetmiş deneyimli bir komutan olarak görmüyor. Hilmi Özkök'e dünyaca ünlü bilim adamı Profesör Mehmet Haberal'ın aşağıdaki açıklamasını davanın nasıl bir zorlama olduğunu görmesi bakımından bir kez daha okumasını öneriyorum. İddianamedeki sözde terör örgütüyle ilgili tek bilgim sadece medya üzerinden olmuştur. Terör örgütü yöneticisi olarak benimle birlikte adı geçen Yalçın Küçük ve İlhan Selçuk'la sadece aydınlar dilekçesi nedeniyle 25 sene önce karşılaştım. Bu insanlarla birlikte örgüt kurup yönetmem isnadı bir iftiradır. Mustafa Özbek ve Erol Manisalı'yla medya finans yapılanması içinde yer aldığım ve yardım ettiğim iddiası kesin bir yalandır. Profesör Fatih Hilmioğlu ile birlikte aynı örgütte olduğum gerçek dışıdır. İddianamede şahsıma yöneltilen diğer suçlamalar da asılsız olup bu gerçek dışı iddialar nedeniyle 4 aydır bütün özgürlüklerim hukuka, insan haklarına aykırı olarak kısıtlandığı gibi sağlığımı da ciddi şekilde zedelemiştir. Bana isnat edilen konularla ilgili hesabımı suçsuzluğun suçluluk olarak kabul edildiği, başka bir deyişle devlete hizmetin cezasız kalmayacağını ispat etmeye çalışan zihniyetlerin işgal ettiği makamlara gereği şekilde verdim. Emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un duruşmada söylediği şu sözleri insanın yüreğini kanatıyor. Yıllarca terörle savaştım. Öcalan'ı Türkiye'ye getiren ekipte ben de vardım. Benim gibi bir adama PKK'lı demek, benden sonraki arkadaşlarımın azmini kıracaktır. Buna hiç kimsenin hakkı yok. 12. ayrımın sonu sayfa 170.